Uzun yolculukların ülkesi Madagaskar. Yaptığı yolculuğu anlamlandırabilen çok az yolcu vardır. Önemli olan tamburuna yeni bir name eklemek için gezmek değil, her yolculuğun dünyada başladığı fakat nihayetinin ahirette olduğunu bilerek hayatı yolculuk olarak görmektir. Çok uzaklara yola çıkmak. Bazen Kaf Dağı'nın ardına, bazen güneşin doğduğu adalara varmak. Sint ve Hint diyarını aşarak günlerce süren deniz yolculuklarından sonra açlıktan, susuzluktan ve yorgunluktan bitap düşerken son anda Komor adalarında bir yerde karaya ayak basmak. Masallarda anlatılan, destanlara konu olan, eskilerin kitaplarda yazdığı tarihteki ismiyle Ceziretül Kumra, Komor adaları, şimdiki ismiyle Madagaskar'a ulaşmak. Masallardaki kadar olmasa da Madagaskar'a ulaşmak ve adayı baştan sona kat etmek, günümüz şartları için bile hayli zor ve enteresan bir deneyimdir. Yolculuğun özünde meşakkat, yorgunluk, ter ve zorluk vardır. Yolculuk, bilindik bir coğrafyada planlı ve programlı yapıldığında yolculuk. İnsana yeni şeyler öğretir. Ancak hiç bilmediğiniz coğrafyaya ilk defa gitmek, her ne kadar planlı olsa da zordur. Madagaskar adasında yaptığımız 2 gece ve 3 gün süren yolculuk, bu ikinci türden yapılanlardandı. Salgın başlamadan 1 yıl önceydi. Mauritius adası üzerinden Antananarivo'ya ulaştığımızda, 16 saat süren bir hava yolculuğunu yaptığımızı hesaplamıştık. Uzun, meşakkatli ve zor olsa da tarihteki yolculuklarla kıyas bile kabul edilemezdi. Tarihte bu adaya Mozambik'ten gemilerle 3 günlük yolculukla ulaşılıyordu. 3 gün, gece gündüz yelkenli gemilerle okyanusta seyahat etmek, insanda hayli derin izler bıraksa gerek. Biz ise adaya evimizden çıktıktan 3 vasıta sonra ulaşmıştık ve diğer taraftan bakıldığında bu oldukça keyifli bir yolculuktu. Tana olarak söylenen tam ismiyle Antananarivo, Madagaskar'ın baş şehridir. 1,5 milyona yakın insanın yaşadığı bu şehirde hayat oldukça farklıdır. Zanzibar ve Tanzanya'nın şehirlerini andırır. Hindistan, Sri Lanka hatta Malezya ve Endonezya'dan izler taşır. Çünkü okyanusun ortasında tarih içerisinde bütün bu yerlerden göç alan nadir beldelerden biridir. Ada insanın dimağında iz bırakan baharatları, zihninde yer eden güzellikleri ve hayvanlarıyla hiç unutulmayacak bir coğrafya sunar. Bu haliyle oldukça beğenilen ve tercih edilen bir beldedir. Mesela Antananarivo, binlerce tepeden oluşur. Bol yağmur aldığı için aralarda çok güzel göller oluşmuştur. Ancak diğer taraftan şehrin yolları sürekli kalabalıktır. Aşırı nüfus ve araç trafiği içinde sıcak ve rutubetlidir. Bu haliyle Tana'da yaşamak kolay değildir. Burası neresi? Madagaskar, Hint Okyanusu'nun Afrika anakarasına yakın kısmında bulunuyor ve dünyanın en büyük ikinci adası olarak biliniyor. Ada 587 km² yüz ölçümüyle büyükçe bir alan kaplıyor. Bu alanda 28 milyona yakın insan yaşıyor. Ada üzerindeki bitki örtüsü ve hayvan türleri dünyanın diğer yerlerindekilere hiç benzemiyor. Kendine has coğrafyası var. Antananarivo'dan adanın dört tarafına 4 yol ayrılıyor. Bu yollardan kuzeydoğuya giden bizim kullanacağımız yol. Mahjanga'ya kadar gidiyor. Diğer 3 yoldan güneye gideni, adada Müslümanların daha yoğun yaşadığı Antsirabe ve Morondava'ya ulaşıyor. Doğuya giden yol ise adanın en zor yol parkuru sayılıyor. Kıvrım kıvrım dolanarak 350 km yolu 7 saatte kat ettikten sonra Taumanisa'ya, sonra da 700 km yolu 22 saatte kat ederek Maroon Setre'ye ulaşıyor. Sonuncu yol ise batıya, Manitirano'ya doğru kolay şartlarda gidiyor. Fakat devamında bulunan Manitirano şehrine ulaşmıyor. Çünkü adanın bazı yerlerine yol yapma ihtiyacı görülmemiş. Buralarda nüfus az ve arazi engebeli. Yeryüzü şekli olarak ada, kıyı kesimlerinde alüvyon ovalarla kaplı. Sahil kesimindeki ovalardan hemen sonra iç kesimlerde yüksek rakımlı platolar var. İç kısımlara doğru ilerledikçe platoların basamak basamak birbirini takip ederek yükselmesi dikkat çekici. En yüksek platoların rakımı yaklaşık 2000 metre. Adanın en yüksek dağı 2876 metre ile Maro Mokotro Dağı. Yolculuğumuz 1200 rakımlı Tana'dan başlıyor. Yolculuk neye vesiledir? Beşeri zaaflarla yüzleşmeye, beşeri zaafları yönetmeye. Mevki-i imtihandan makam-ı ihtirama geçmeye. İnsan karakterini musallat olan ve onu diğer bütün iyi hallerini gölgeleyen huylarını tamir etmeye. Mahrumiyet ve mihnetlere gayet nazikane ve hazımkârane şekilde baş etmeye. yüksek meşakkatli hedefleri yürüyebilecek azim ve gayrete ulaşmaya vesiledir. Gece yolculuğu. Mayıs'ın 17'si ve gece saat 10.30. Yola çıkışımızdan dakikalar sonra Tana, bütün gürültüsüyle arkamızda kalıveriyor. Önümüzde kıvrım kıvrım yollar, ay ışığının dağlara, ormanlara ve otlara yansıması. Ömrü bulutsuz bir gökte, bir ebedilik emelinin peşinde koşanların seyrini daha iyi anlayabileceği pürüzsüzlükte bir dolunay var. Nöbetleşe şoförlük, aynı yolu sürekli aynı şekilde fakat farklı sürücülerle geçiyormuşuz hissi insanın içini ürpertiyor. Bir ara yol ikiye ayrılıyor. Uzaktan tabelayı okumak hayli zor. Hep beraber inip tabelayı ve etrafı inceliyoruz. Sağ tarafa doğru giden yol küçük bir kasabanın içine doğru girip sonrasında devam ediyor. Soldaki yol ise tepesi ormanlarla kaplı, alt kısmında rüzgarın yüksek boylu otları muayyen bir istikamette savurduğu dağa doğru kıvrılıyor. Dışarıda lekesiz bir sessizlik var. Gökyüzü insanı kendi içindeki yıldızlara doğru düşürecek şekilde berrak ve bu haliyle insanın üzerine geliyor. Sabaha karşı sık sık gördüğümüz fakat bir türlü kavuşamadığımız nehrin yakınında duruyoruz. İsminin Baksiboku olduğunu öğreneceğimiz bu nehrin rengi kıpkırmızıydı. Tan yerinin ağarmasıyla ortaya çıkan kızıllığın uzaktan nehre yansıdığı için kızıl gözüktüğünü zannetmiştik. Abdest için yanına ulaştığımızda kızıllığın yansımadan değil, kendi renginden olduğunu gördük. Nehir Antananarivo'dan başlayarak kıvrıla kıvrıla ne kadar plato varsa dolaşmış ve alabildiğince toprağı sırtına yükleyerek kızıl bir renge bürünmüş. İnsanoğlu adanın ahseni nizamını, ecmeli intizamını bozduğundan ırmak adanın en verimli toprağını okyanusa doğru taşıyor. Sabaha karşı verdiğimiz moladan sonra hislerimiz biraz daha açılıyor. Hep beraber adanın coğrafyasından, florasından, insanlarından konuşuyoruz. Mahajanga'ya kadar süren konuşmaların hepsi adanın yakın tarihte nasıl tahrip edildiği üzerine konular. Bu konuşmalardaki haklılığı ispatlar gibi işaretle gösterilen yere döndüğümüzde bir orman yangını görüyoruz. Yangın geceden başlamış ve koskoca orman için için yanıyordu. Zannettik ki günün ilk ışıklarıyla yangın söndürücüler ormana koşacaklar. Ancak bu bilinçli yapılmış bir orman yangınıymış. Bütün ada yansa da yangına müdahale adeti yokmuş. Öğrendik ki yıllardır kömür için bu ormanlar bilinçsizce yakılıyor ve yangın günlerce devam ediyormuş. Mahajanga, adanın en kuzeyinde Mozambik ve şimdiki Komor adalarının karşısında bir şehir. Şehrin ismi Malgaç dilinde çiçekler şehri manasına geliyor. Şehre ulaştığımızda isminde geçen meşhur çiçeklerini göremedik. İki günün sonunda şehirden ayrılırken yüksek boylu Hindistan cevizleri, çınar ağacı büyüklüğündeki kaju fıstığı ağaçları ve baobab ağaçlarını gördük. Şehir lezzetli tropikal meyveleriyle insanı cezbediyordu. Gündüz yolculuğu. Programları bitirdikten sonra dönüş yolundayız. Sabahın ilk ışıklarıyla okyanus kıyısındaki Mahajanga Ovası'ndan yüksek bir yamaca doğru tırmanıyoruz. Meraklı bir macera romanı okur gibiyiz. Gece yolculuğunda zihnimizde kalan gerçekle hayal arasındaki fotoğraf şimdi bizi içine doğru çekiyor. Adada yollar çok önemli. Hayat bu yollar etrafında şekilleniyor ve adadaki bütün ticaret bu yolların üzerinde cereyan ediyor. İlk durduğumuz yerde insanların özellikle de kadınların yüzündeki çamur maskesi dikkat çekiciydi. Maske dediysem COVID-19'dan korunmak için taktığımız maskelerden değil. Okaliptus balı ile yörede bulunan bir tür çamurun karışımından elde edilmiş doğal güzellik kremiydi. Bu krem bütün yüze sürülüp 5-6 saat bekletiliyormuş. Bu şekilde bir haftalık uygulama cildi güzelleştirdiği söylenen fondötenlerden, cildin kusurlarını anında gizlediği iddia edilen kapatıcı ve değme bronzer gibi kremlerden tesirliymiş. Çamurlu maske hadisesini tam anlamadan az ileride bir dene görelim. İnsanlar yol kenarında ayakkabılarını bellerine bağlamış, sıra sıra yürüyorlar. Sanki birazdan büyük bir binaya girecekmiş gibiler fakat ortada ne bina var ne de yerleşim yeri. Çok fakir gibi de görünmeyen bu insanların konuşurken şen halleri vardı. Madagaskar adasında ayakkabıları beline bağlamak ya da iplerinden boynuna asarak yürümek adettenmiş. Sebebi ise ayakkabılar eskimesin diyeymiş. Bu yol güzergahında karşılaştığımız en acayip hadise şu oldu. İnsanların dikkatini çekmek için yollara bolca el ilanı atılmış. Birini alıp ne olduğunu çözmeye çalıştığımızda Hristiyanlığa davet eden el ilanları olduğunu anladık. Binaların girişine bırakılan market ilanları gibi yolların tenha yerlerini bu ilanlardan torbayla boşaltılmış. Bu en basitinden bir çevre kirliliğiydi. Adadaki Müslümanların hayatını merak edenlere Eylül 2017 91. sayımımızı okumalarını tavsiye ederiz. Antananarivo'ya tekrar yaklaşırken gün akşama döndü. Arkamızda bıraktığımız yollar, köyler, kasabalar kendi haline dönüyordu. Biz de gördüklerimizi iç alemimizde anlamlandırmaya çalışıyorduk. Hayat yolculuğu. İnsan yeni gördüğü, kendi içinde bir düzenle akıp giden beldelerden müteessir ayrılıyor. Çünkü her yolculuk bir iz bırakır. Gördüklerinin oluşturduğu ruh hali senin içindeki izlerdir. Yapmak istedikleriyle yapabildiklerinin şeffaf şekilde birbirine geçtiği durumlardır bunlar. Bir de dışında görünen izler, güneş yanığı, ter, yorgunluk. Madagaskar adasını boydan boya kat ettikten sonra sanki birazdan dert edindiği bu insanların derdini çözmek için kolları sıvayacak gibiyiz. Ayakkabı problemi mi? Kolayı var. Erozyon mu? Çalışma yapılır. Yangına duyarsızlık mı? O en kolayı. Belki biz, mesul olduğu yerlerin dağından taşından hesap vereceklerin yapamadıkları bir dua olabiliriz. Yaptığı yolculuğu anlamlandırabilen çok az yolcu vardır. Önemli olan tamburuna yeni bir name eklemek için gezmek değil, her yolculuğun dünyada başladığı fakat nihayetinin ahirette olduğunu bilerek hayatı yolculuk olarak görmektir. Ahiret, müminlerin gördüklerini derecat-ı akliyeleri nispetinde anlamlandıracakları ve âli mertebelere nail olacakları yerdir. Rızka tevekkül. Âlim içinde âyan ve pinhan, gizli, sana gelir elbet kısmetin olan. Kişinin gece ve gündüz talebi, olmaz rızkı kesirin sebebi. Rızkına kanaat eden ehli merak, olusar olduğunda, mazhar-ı ismi rezzak. Seni yoktan var eden aç etmez, başka kapılara muhtaç etmez. Yürü var hakkı tevekkül eyle, haline sabır ve tahammül eyle. Küne-i kaşanede rahat hoştur, dadi-i hakka kanaat hoştur. Bilir hallerini rezzak-ı hakim, rızkını vaktinde eyler taksim. Mala mevkuf değil erzakın, başka yüzden götürür rezzakın. Çeşmini hatırını eyle gani, keremet olma geda çeşmi deni. Bizi ey hayy-i hüdayi müteal, rızk için kılma perişan ahval. Zikrini dilde ruhun gıdası yap, canda hikmet kapısını açık tut. Marifetname Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri.